Ayrım 21. Dayanışmanın 4. günü. Hafta başı. Herkesin iş başı yapması gereken, öğrencilerin sınıflarına, okul müdürlerinin okullarına, devlet memurlarının görevlerinin başına, doktorların hastanelerine, eczacıların eczanelerine, ticaret erbabının iş yerlerine, tamircilerin tamirhanelerine ve benim de laboratuvarda beni bekleyen öğrencilerime döneceğim gün. Nihayet. Cuma'dan beri devam eden dayanışma gösterilerinin bugün son bulması gerek diye düşündüm yatağımda gerinirken. Yoksa çark dönmezdi. Yataktan çıkmak istemiyordum ama bir gayret dik oturdum ve uzaktan kumandayla perdeyi açtım. Şükürler olsun yağmur dinmiş. Regan bu saatte nasılsa uyanmıştır diye önce onu aradım. Annemi sordum. Haber almamış. Bir şey oldu anneme. Başına bir şey geldi. Sana rica etmiştim karakolları, hastaneleri arat diye. Yaptın mı? Elbette yaptım. Hiçbirinden kötü haber gelmedi. İçin rahat etsin. Benim içim rahat etmiyor Regan. Kaçırmış olmasınlar annemi. Regan'ın gülmesini tutmaya çalıştığını gördüm. Kim niye kaçırsın anneannemi? Derken saldı kahkahalarını. Kaçırmış olsalardı çoktan geri getirmişlerdi. Terbiyesiz derken ben de gülüyordum ama çabuk toparlandım. Bir şey yapmamız lazım Regan. Bugün akşama kadar ortaya çıkmazsa polise gideceğim. Sakın öyle bir şey yapma anne. Henüz değil ama akşam 5-6 sularında ondan haber alamadımsa... Oynatma kaşını gözünü öyle. Bu kadın hayatı boyunca 3 gün değil, 1 gün ortadan kaybolmadı da 70 yaşından sonra mı çocuklarına haber vermeden maceraya atılmaya karar verdi ha? Amma yaptın. Ne zaman nerede olduğu belli mi olurdu? Fakat arandığında bulunurdu hep. Neyse. Dina daha mı iyi bugün? Dina iyi. Bugün bende istirahat etmeye devam edecek. Ayser'in uğrayacak bir ara. Yemeğini falan vermek için. Ne zaman götüreceksin evine diye sordum. Önce tek başıma gidip babamla ve Hilami ile konuşacağım. Bir fiske dahi vurmayacaklarının teminatını almam lazım. Anne kapatmam lazım, konuşuruz sonra. Annemden haber çıkarsa? Merak etme. Merak ediyorum dedim, hem de çok. Anne sen bir merak makinesisin. Her şeyi, herkesi merak ediyorsun. Bazen hayaller kuruyor, o hayalleri de merak ediyorsun. Seni bu merak öldürecek. Neyi ima ettiğini anladım. Haddimi aştığımı bildiğimden bana çok daha evvel patlamasını beklemiştim oğlumun. Ve ucuz kurtulmuştum. Telefon faslından sonra tencerelerden birini buzdolabına, diğerini kapkaçak dolabına kaldırdım. Yine önlerine bir takım ıvır zıvır şişeler, kutular koydum. Hazırlandım. Evimin kapısından çıkmış arabama doğru yürüyordum ki kargo motorcusunu gördüm. Birkaç gün önce bana tencereleri getirdiği motosikleti az ileride duvara dayamış, kafasında kocaman kaskı bana doğru geliyordu. Selam Kutkar dedim. Bir iletiniz var. Aa, Kutkar'ın sesi değildi bu. Bir çubuk mesaj uzatıyordu bana. Aldım, açtım mesajı. Çubukta yürüyerek 17. sokaktaki İmparator Çayhanesi'ne git ve içeri gir yazıyordu. 17. sokak uzakta değildi ve İmparator Çayhanesi'nde biliyordum. Kaç kere çay içmiş pasta yemiştim orada işten arkadaşlarla. Ama ne alakaydı şimdi? Aa, annemden bir haber olmasın bu? Çünkü onunla da sık gittiğimiz bir yerde İmparator Çayhanesi. Başımı kaldırdığımda Kutkar zannettiğim adam motoruna çoktan binmişti. Önümden uçtu gitti. Hızlı adımlarla yürümeye başladım. Karşıma ilk çıkan elektronik çöp kutusuna attım çubuğu. Yüreğime bir ferahlık gelmişti. Sezgilerim güçlüdür benim. İçimden bir ses çayhanede annemi bulacağımı söylüyordu. Yaklaşık 10 dakika sonra çayhaneden içeri girdim. Garson kız beni görünce yanıma yaklaştı. Tuvalet ilerideki koridorun sonunda dedi. Pardon? Tuvalet ilerideki koridorun sonundaki kapı efendim. Efendime öyle bir vurgu yaptı ki sanki anlasana aptal diyordu bana. Koridorun sonuna yürüdüm. Karşıma gelen kapıyı açınca kendimi arka sokakta buldum. Bütün çayhanelerin arkasında ikinci bir kapı daha mı vardı bu kentte acaba? Kapının önünde duran motosiklette bana mesajı getiren her kimse o vardı. Ama motosikleti değişikti bu sefer. Bana da bir kask uzattı, başıma geçirip arkasına bindim. Rüzgar hızıyla gidiyorduk. Şehrin dar sokaklarının birine girip diğerinden çıkıyorduk. Birden ani bir dönüşle ters istikamete doğru yol almaya başladık. Sağa, sola, yine sola. Bir garaja girdik ve kepenk arkamızdan hızla kapanırken zınk diye durdu. Midem ağzıma geldi. Sürücü atladı motordan. Haydi dedi bana. Ben de indim, dizlerim titriyordu. Kafamdaki kaskı çekip aldı. Beni dar bir merdivene iteledi. Düşe kalka tırmandım iki kat. Bir kapı açtı. Kapıya yanaşmış siyah arabaya binmemi işaret etti, bindim. Hareket ettik. Şoförün bulunduğu ön koltuklar koyu renk bir camla ayrılmıştı. Kullanan her kimse belli belirsiz ensesini görüyordum sadece. Nereye gidiyoruz diye sordum, yanıt gelmedi. Belki de duymamıştı beni. Korkmuyordum. Çünkü polis birini sorguya alacağı zaman evinden alıp doğruca sorgulayacağı yere götürürdü. Böyle döne dolaşa iz kaybettirerek ancak Tamur'a gidiyor olabilirdim. Heyecanlıydım bu yüzden. Yarım saatlik bir yolculuktan sonra şehrin varoşlarındaydık. Bakımsız evlerin, dükkanların önünden akıp tamirhanelerin, depoların bulunduğu sanayi mahallesi görünüşlü bir yere geldik. Araba yeşil boyalı bir demir kapının önünde durdu. Kapım açılınca indim. Yeşil boyalı demir kapı yana kaydı ve içeri girmemle birlikte hemen kapandı. Kocaman boş bir alandaydım. Tavana yakın açılmış bir pencereden dökülen cılız gün ışığında etrafıma baktım. Çıt yoktu. Ürperdim ve yolculuğun başından beri ilk defa korktum. Bu taraftan gelin lütfen. Sesin geldiği yöne döndüm. Genç bir çocuk bana el sallıyordu. Gittim yanına. Beni takip edin dedi. O önde, ben peşinde, karanlık bir koridorda az yürüdük. Kulağıma bir keman sesi geliyordu. Bir demir kapı daha açtı çocuk. Oldukça dar bir galerideydik şimdi. Aşağı baktım. Aşağıda iyi aydınlatılmış, bembeyaza boyanmış bir başka geniş mekanda kocaman bir şövalenin önünde taburede oturan kadın resim yapıyordu. Saçlarını bir renkli eşarpla türban tarzında bağlamıştı. Üzerinde ressamların giydiği bol önlüklerden vardı. Başını kaldırıp bize baktı. Anne diye bağırdım. Anne, anne, anne, sen ne yapıyorsun burada? Üzerlerine resim yapılmak için hazırlanmış duralitlerin, tuvallerin, camların, kumaşların, belki 100 adet boya tüpü ve boya püskürtme aygıtının, irili ufaklı fırçanın kapladığı alanın tam ortasında oturan annem gülümsedi. Resim dedi. Görmüyor musun? Resim yapıyorum. Sen burada müzik dinleyerek resim yaparken ben ne yapıyordum biliyor musun? Seni merak etmekten ölüyordum. Bugün de ortaya çıkmasaydın polise gidecektim. Ben de bunu bildiğim, tahmin ettiğim için yani seni yanıma getirttim. Allah senin müstahakkını versin anne. Ne bencil bir annesin sen. Yanıma gel Yuna dedi. Paldır küldür indim merdivenlerden. Ayaklarım yerlerdeki malzemelere takılarak yanına gittim. Onu böyle pür neşe, ne çektiğimi umursamaz halde resim yaparken bulunca o kadar gücenmişim ki sarılmak ya da öpmek içimden gelmedi. Uzaktan kumandayla müziğin sesini azalttı biraz. Sen anneye muhtaç olma yaşını çoktan geçtin kızım. Bir iki gün benden ses çıkmadı diye memede bebek gibi niye üzüldün öyle? Beni, torununu hiç mi düşünmezsin sen? İnsan bir haber verir. Vazife aşktan da üstündür derler ya. Ne bakıyorsun öyle kötü kötü? Hiç mi duymadın bu sözü? Gülüyordu. Resmen dalga geçiyordu benimle. Genç çocuk beni annemle baş başa bırakıp gitmişti. İkimiz yalnızdık şimdi, bağırdım anneme. Aklınca dünyayı mı kurtarıyorsun anne? Dünyayı değil de kendi ülkemi kurtarmaya çalışıyorum. Dünyayı da sizler kurtaracaksınız artık bizden sonra. Nasıl yapacağız bunu? Doğanın kıymetini bilerek. Bırak şimdi doğayı falan. Telefonunu da yanına almamışsın, deli ettin beni kaç gündür. Ne yapıyorsun gerçekten? Ben burada 3 hafta sonraki kantonlar arası resim yarışmasına hazırlanıyorum. Bir atölye kiraladım. Gördüğün gibi aynı zamanda aşağıdaki odada çok önemli bir işi kotarmaya çalışan çocuklara da gözcülük ediyorum. Telefonumu yerim asla belli olmasın diye mahsus unuttum odamda. Yaşlıyım, unutkanım ben. Benim yaşımda normal. Ah anne, keşke dediğin gibi bilsen kendini. Gözcülük sana mı kaldı? Kimlere gözcülük yapıyorsun bu yaşta? Şu oturup resim yaptığım yerin altında bir laboratuvar var. Kutkar'ın liderliğinde bir ekip, göstericilerin üzerine salınacak robotların beyin çiplerini nasıl etkileyeceklerini bulmaya çalışıyor. Aa, Kutkar mı dedin? O burada mı? Evet, burada kalıyor, çalışıyor aşağıda. Nöbetler halinde onar kişilik gruplar tüm rakamları, formülleri deniyorlar. Hiç durmadan gece gündüz. Bir başka grupta değişik etkileşim yolları aramakla meşgul. Robotları etkisiz hale getirecek çözüme çok yaklaştılar. Robot kullanılmıyor ki. Yakında kullanacaklar. Kimden alıyorsun bu bilgileri? İstihbaratımız var bizim. Bir faciayı önlemek için elimizden geleni yapıyoruz. Yapıyoruz, ediyoruz. Kimlersiniz siz acaba? Kutkar'ın banyosunda bulduğum şifrenin bununla bir ilgisi var mı? Olmaz olur mu? Oradan yola çıkıldı zaten. Dün bir deney yaptılar, ele geçirdikleri bir robottu. Ters emirle denediler, netice fiyasko oldu. Neyse ki nerede yanlış yaptıklarını çözdüler. Azmin sonu selamet kızım, sonunda başaracaklar, göreceksin. Tevekkeli değil, cehennemin dibinde bir yer seçmişsin güya çalışmak için. Benim yaptığımı bir taşla iki kuş vurmak denir. Burada yarışmaya hazırlanırken işe de yarıyorum ayrıca. Şeytan kulağına kurşun, eğer bir baskın olursa aşağıdakilere, önce beni bulacaklar burada. Yaşlı ve uçuk bir ressam yarışmaya hazırlanırken etrafı işte böyle dağıtır. Bunda bir gariplik yok. Diyelim ki yutmadılar. Beni taburemden şu etrafıma saçılı onca eşyayı da yerlerinden kaldırmaları zaman alır. Yağlı boyalara basanlar ayakları kayıp düşebilirler maazallah. Şövalayı da yerinden oynatmaları lazım. Ben abandıkça kaymasın diye yere çakıverdim ayaklarını. Zor yani onu oynatmak. Aşağı inişte aksi gibi şövalenin tam altında, kıkırdadı annem. Bütün bunlar olana kadar aşağıyı boşaltır bizimkiler. Koca laboratuvarı birkaç dakikada boşaltacaklar, öyle mi? Laboratuvar dediğim lafın gelişi. Bir odada birkaç kompütürle çalışıyor çocuklar. Yukarıdan aşağı inilene kadar onlar aletlerini toparlayıp çoktan gizli kapıdan sıvışmış olurlar. Sen gerçekten gözcülük yapıyorsun. Yo, aynı zamanda resim de yapıyorum. Baktım karşı duvara gerdiği bezi açık maviye boyamış, üzerine kuş kanatlarını andıran tuhaf bir figür resmetmiş. Aynını şövaledeki daha koyu bir mavi zemine çizmekle meşguldü, bir taraftan benimle konuşurken. Ne çiziyorsun diye sordum. Sufi kanatları, o da ne? Senin hiç bilmediğin bir dinin değişik bir yorumu. Sen nereden biliyorsun bu dini? Yarışmanın teması hayal. Benim hayalim de özgürlük. Özgürlüğü nasıl ifade edeyim diye düşünürken ta ortaokulda okuduğum bir roman geldi aklıma. Çok yıllar önceleri yazılmış olmasına rağmen romanın kendime benzettiğim baş kahramanı kadının mezar taşında bir çift kanat vardı. Sufi sembolüymüş. İlgimi çekmişti, araştırmıştım. Benim özgür ve sevecen ruhuma çok uygun düşen bir felsefesi varmış meğer bu mezhebin. Kanatları biraz stilize ettim, kendi yorumumu da kattım. Değişik maviler üzerinde deniyorum şimdi. Mavinin tonuna karar verince, işte bu resimle katılacağım yarışmaya. Başına bir bela açmazsın umarım. Özgürlük Romanist Cumhuriyeti'ne pek uygun bir kavram değil çünkü. Korkma, bana bir şeycik olmaz. Olsa da zaten can kafesimi yırtıp kozmosa kanatlanmama ne kaldı ki? Anne, sen ne diye böyle sık konuşur oldun ölümden ya? Sen yine her zamanki iyimserliğinle ben görünmez bir zırhla kaplayayım, bana hiçbir şey olmaz demeye devam et. Beni ve Regan'ı geride bırakıp nereye kanatlanıyormuşsun? Birden içime bir kuşku düştü. Regan senin burada olduğunu biliyor mu diye sordum. Gözlerini beyaza boyadığı kanatlardan ayırmadan hayır dedi. Ama sen dedin ki bugün polise gideceğimden korktuğun için getirtmişsin beni buraya. Nereden bildin polise gideceğimi? Senin beni merak edeceğini bilirim ben. Çabuk paniğe kapılırsın. Ayrıca özledim de seni, o yüzden yani. Bana doğru söyle anne. Regan da bu işin içinde mi? Gözleri fırça darbelerindeydi yine. Hayır dedi. Regan bu işin içinde değil. Sonra bana döndü. Gitmen lazım Yuna. Bak gördün işte ben iyiyim. Geceleri nerede yatıyorsun? Burada. Şu taburenin üzerinde mi uyuyorsun iki gecedir? Taburenin yerine şu karşıdaki şezlongu getiriyorlar. Üzerime battaniyemi çekiyorum. Yorgunluktan ölürsün anne. Çocuklar hiç ara vermeden çalışıyorlar aşağıda. Onlar ölüyor mu? Onlar genç, sen yaşlısın. İyi ya işte, nasılsa ölmeyecek miyim yarın öbür gün? Bari bir işe yarayarak. Arkasından eğilip elimle ağzını kapatmak istedim. Yağlı boyaya basmış olmalıyım. Vıcht diye kaydım ve kendimi yerde buldum. Üstüm başım boya içinde kalmıştı. Söylenerek ayağa kalktım. İşte tıpkı senin gibi boyaya belenecekler, gelecek olurlarsa dedi annem, gülüyordu. İnanacaklar sanki sana. Şezlonga uzanmış, sabaha karşı resim yapan bir... Haydi utanma söyle, bir koca karı de. İşin iyi tarafı da zaten benim sahiciliğim. Çatlak bir koca karıyım. Sabaha kadar bir şezlongun üzerinde uyuya uyana resim yapabilirim. Benden daha inandırıcı bir bekçi bulamazlardı. Bekçiliğini torununa söyleyeyim mi? O da çok merak ediyor seni. Mecbur kalmadıkça söyleme Yuna. Regan'ı azap içinde bırakmayalım. Çalıştığı kuruma ihanet etmek istemez o. Beni de gözden çıkaramaz. Bilmemesi en doğrusu. Çok zorlanırsan seni aradığımı, kantonlar arası yarışma için hummalı bir çalışma içinde olduğumu söylersin ona, e mi? Bir atölyeye kapanmış resim yapıyor dersin. Peki anne dedim. Haydi kızım, artık seni evine götürsünler. Ben işe gidiyordum. Böyle maskara gibi boyaya batmış işe gidemezsin ki. Senin yüzünden dedim. Hem bu hale geldim, hem işime geç kaldım. Şu indiğin merdivenleri çık, seni yukarıda bekliyor olacaklar dedi annem. Tuvaline döndü. Bu kez çok dikkatli yürüyüp ensesine bir öpücük kondurdum. Sen protestolara filan zaten karışmazsın ama yine de çok dikkatli ol Yunam dedi annem. Merdivenleri çıkarken düşündüm. Annemi görmüştüm. İyiydi, keyifliydi. Bir taşla iki kuş vuruyordu, rahatlamıştım. Ama bin kere daha endişeliydim artık onun için. Siyah araba beni evimin önüne bıraktı. Evime girer girmez, işe daha çabuk gidebilmek için önce bir taksi çağırdım kapıya. Sonra iki dakikada aceleyle üzerimi değiştirdim, çıktım. Taksi normal yolumuz olan Ulu Park'ın önündeki caddeden geçemedi. Gösteri devam ettiği için bazı caddelere girişler kesilmişti. Yollarda insanlar vardı yine, ellerinde doğayı tahrip etmeyin pankartları, öylece duruyorlardı. Bu sefer şarkı dahi söylemeden. Bir gün öncesinde sesleri kısılmıştı herhalde. Selvili Park'ta durum nasıl diye sordum şoföre. Aynı dedi. Her yer aynı dünkü gibi. Kalabalıklar dağılmıyorlar. Sokakta mı yatıyor bu insanlar? Sokakta yatanlar da var aralarında, nöbet değiştirerek duruyorlar. Ne olacak bu işin sonu sizce? Sonunda bırakacaklar ve evlerine dönecekler, bitecek. Ama talepleri var. Talepleri yerine getirilene kadar gitmeyebilirler. Kim ki onlar talepleri olsun? Ulu hanımızdan daha mı iyi bilecekler? Kim ki onlar talepleri olsun? Ulu hanımızdan daha mı iyi bilecekler? Alay mı ediyordu, inanarak mı söylüyordu emin değildim. Ulu han öldü dedim. Şimdi oğul han var. Cevap vermedi, ben de sustum. Bir daha hiç konuşmadık araştırma kurumuna gelene kadar. İş çıkışı vatandaş usulü döndüm eve. Raylı araçların gideceği yollar boş bırakılmıştı. Ama caddeler, sokaklar, parklar yine ellerinde pankartlarla dikilen insanlarla doluydu. Pankartlarda bu sefer tek bir şey yazıyordu. Yeter!